Ayrım 16. Peygamberimizin Hayatı. İrfan Yücel. Sayfa 209. H. Fetih Hutbesi ve Genel Af. Resulullah Kâbe kapısının eşiğinde durdu. Karşısında sıralanmış olan Mekkelilere baktı. 20 yıl boyunca şahsına ve Müslümanlara ellerinden gelen her kötülüğü yapmaktan çekinmeyen bu adamların hayatı, şimdi onun iki dudağı arasından çıkacak hükme bağlıydı. Resulullah, 20 yıl boyunca çektiklerini bir anda zihninden geçirdi, sonra şöyle hitap etti. Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız O vardır, O'nun eşi ve ortağı yoktur, O vaadine bağlı kaldı, sözünü yerine getirdi, kuluna yardım etti, tek başına bütün düşmanları hizmete uğrattı. İyi bilin ki bütün cahiliyet adetleri, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Yalnız Kâbe hizmetleriyle hacılara su dağıtma işi, hicabe ve sikaye hizmetleri bu hükmün dışında bırakılmıştır. Ey Kureyş cemaati! Allah sizden cahiliyet gururunu, babalarla, soylarla büyüklenmeyi giderdi. Bütün insanlar Adem'dendir, onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu anlamdaki ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah her halinizi bilir, o her şeyden haberdardır. Hucurat Suresi 13. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Haram'ın geniş sahasını dolduran kalabalığı manalı bir bakışla süzdükten sonra, "Ey Kureyş cemaati, size şimdi nasıl bir muamele yapacağımı sanıyorsunuz?" diye sordu. Mekkeliler hep bir ağızdan, "Hayır umuyoruz, sen kerim bir kardeş, Ali Cenab bir kardeş oğlusun." diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem, "Ben de size Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi, bugün size geçmişten dolayı azarlama yok. Yusuf Suresi 92. diyorum, haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz." buyurdu. Böylece Resulullah hepsini affetmişti. Halbuki bunlar Hazreti Peygamber'e neler yapmamışlardı. Müslümanları en korkunç işkencelere tabi tutmuşlar, akla hayale gelmedik eziyetler yapmışlardı. Şimdi başkaları olsa ne yapardı? Hazreti Peygamber ne yapmıştır? Bu mukayese Resulullah'ın büyüklüğünü ortaya koymaya kafidir. Bu hitabesinden sonra Resulullah Mescid-i Haram'da oturdu. Sikaye, hacılara su ve zemzem dağıtma hizmeti Abdülmuttalip oğullarındaydı. Bu hizmeti Hazreti Abbas yapıyordu. Hicabe, Kâbe'yi açıp kapama ve anahtarını taşıma hizmetini ise Ebu Talha oğulları yapıyordu. Bu esnada Hazreti Ali bu iki hizmetin Abdülmuttalip oğullarında birleştirilmesini istemişti. Fakat Resulullah Osman Bey Talha'yı çağırdı. ''Ya Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al işte anahtarın.'' buyurdu. Öğle vakti Hazreti Bilal Kâbe'nin üstüne çıktı. Güzel ve gür sesiyle ezana başladı. Allahu Ekber nidaları müşriklerin yüreklerini burkuyordu. Bu esnada Ebu Süfyan, Esidoğlu Attab, Hişamoğlu Haris gibi Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişi Kâbe'nin avlusunda bir köşeye toplanmış konuşuyorlardı. İçlerinden Attab, "Babam şanslı adammış, daha önce öldü de şu sesi işitmedi." dedi. Haris de, "Şunun hak olduğunu bilsem, vallahi ben de icabet ederdim." diye konuştu. Ebu Süfyan ise, "Ben bir şey söylemeyeceğim, bir şey konuşsam şu çakılların bile dile gelip ona haber vereceğinden korkuyorum." dedi. Az sonra yanlarına gelen Resulullah, aralarında konuştuklarını bir bir söyledi. Bunun üzerine, "Konuştuklarımızı kimse duymamıştı. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün." diye şehadet getirdiler. I. Mekke halkının biatı. Öğle namazından sonra Resulullah Safa tepesinin yüksekçe bir yerinde oturdu. Önce erkeklerden sonra da kadınlardan biat aldı. Erkekler İslam ve cihat üzerine biat ettiler. Kadınlar ise aşağıda meali yazılı ayet-i celiledeki esaslara uyacaklarına dair biat ettiler. Ey peygamber, mümin kadınlar Allah'a hiçbir eş ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir bühtan uydurup getirmemek ve hiçbir güzel işte sana karşı gelmemek üzere sana biata geldiklerinde biatlarını kabul et, onlara Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir. El-Mümtehine Suresi 12. Erkekler Resulullah'ın elini tutup musafaha ederek biat ettiler. Kadınlar ise sözle ve Resulullah'ın bulunduğu su kabına ellerini batırarak biat ettiler. Resulullah'ın eli hiçbir zaman yabancı bir kadının eline değmemiştir. J. Resulullah'ın Ensar'ın endişesini gidermesi. Fetihten sonra Ensar kendi aralarında Cenab-ı Hak Resulüne doğup büyüdüğü vatanının fethini müyesser kıldı. Artık bizimle döner mi yoksa buraya mı yerleşir diye endişelerini belirtmişlerdi. Resulullah bunu duyunca böyle bir şeyden Allah'a sığınırım. Ben memleketinize hicret ettim. Hayatınız hayatım, ölümünüz ölümümdür buyurdu. Ensar'ın endişelerini giderdi. 4. Huneyn gazvesi 6 Şevval 8'e 27 Ocak 630 M. Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün bütün genişliğine rağmen size dar gelip de bozularak girsin geriye döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Et-Tevbe Suresi 25-26. Huneyn, Mekke ile Taif arasında Mekke'ye yaklaşık 16 kilometre mesafede bir vadidir. Cahiliyet devri Arap şairlerinin şiir müsabakası yaptıkları Zülmecaz Panayırı da bu vadi kenarında kurulurdu. Huneyn Savaşı Mekke'nin fethinden 16 gün sonra 6 Şevval Cumartesi. Bu vadide Hevazin kabilesi ve müttefikleri ile yapıldı. A. Savaşın sebebi. Hevazin Arabistan'ın en büyük kabilelerinden biriydi. Mekke'nin güneydoğusundaki dağlarda yaşıyorlardı. Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiş, Kabe'deki bütün putlar kırılmıştı. Hevazin kabilesi bu durumdan endişeye düştü. Tedbir alınmazsa aynı hal bir gün kendi başlarına gelebilirdi. Kabile başkanı genç şair Afoğlu, Malik'in teşvikiyle hemen savaş hazırlığına başladılar. Taif'te bulunan Sakif kabilesi de bunlarla birleşti. Bu iki büyük kabile, Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin mensup olduğu. Sadoğulları gibi bazı küçük kabileleri de ittifakları içine aldılar. Böylece 20 bin kişilik bir kuvvetle Huneyn Vadisi'nde toplandılar. Bu harekatı ölüm kalım savaşı sayıyorlardı. Bu sebeple kadınlarını, çocuklarını, bütün hayvanlarını ve kıymetli eşyalarını da beraberinde getirdiler. Ya savaşı kazanıp Müslümanlığı ortadan kaldıracaklar yahut da bu uğurda hepsi öleceklerdi. B. Düşman üzerine yürüyüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de şehrin idaresini düzenlemekle meşguldü. Düşmanın Huneyn'de toplandığını öğrenince Mekke'de Esidoğlu Attab'ı kaymakam bırakarak 12 bin kişilik bir kuvvetle derhal düşmana karşı harekete geçti. Bu kuvvetin 10 bini Mekke'nin fethi için Medine'den gelen mücahitler, 2 bini ise Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Kureyşlilerdendi. Ayrıca bunlar arasında 80 kadar da henüz Müslüman olmamış Mekkeli müşrik vardı. Ümeyye oğlu Saffan bunlardan biriydi. Müslüman ordusu gerek sayı, gerek silah ve teçhizat bakımından mükemmeldi. Şimdiye kadar hiç bu kadar mükemmel bir orduları olmamıştı. Bu durum Müslümanların birçoğunu gururlandırıyor, artık bu ordu yenilmez diyorlardı. İki ordu Huneyn Vadisi'nde karşılaştı. Müslüman ordusu Huneyn'e sabah karanlığında ulaşmış, vadinin alçak kısımlarında yer alabilmişti. Düşman kuvvetleri ise buraya önceden gelmişler, yüksek kısımlara ve en elverişli yerlere yerleşerek pusu kurmuşlardı. C. Pusuya düşünce. İslam ordusunun öncü kuvveti yeni Müslüman olan Mekkelilerle Süleymoğullarından meydana gelmişti. Velid oğlu Halid'in komutasında sabah karanlığında pervasız ve tedbirsizce ilerlerken pusuya düştüler. Ansızın karşılaştıkları ok yağmuruyla dağılıp geri çekildiler. Alacakaranlıkta her taraftan düşman hücuma başladı. Öncü kuvvetlerdeki çekilme gerideki birliklere de sirayet etti. Müslümanlar daracık vadide yamaçları tutmuş olan düşmanın ok yağmuru altında neye uğradığını uğradıklarını anlayamadılar. Şaşırıp birbirlerine girdiler. Umumi bir panik başladı. Böylece o yenilmez sanılan mükemmel ordu daha savaş başlamadan dağıldı. Herkes kaçmaya başladı. Ancak Resulullah bindiği katırı düşmana doğru sürüyordu. Sağında amcası Abbas, solunda amcazadesi Harisoğlu Ebu Süfyan, katırın dizginlerini tutarak ilerlemesine engel olmaya çalışıyorlardı. Resulullah'ın etrafında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Üsame gibi ashabın ileri gelenlerinden ancak 80-100 kişi kalmıştı. Bu ani bozgun, yeni Müslüman olanlardan henüz imanı zayıf kimselerin gerçek düşüncelerini ortaya çıkarıvermişti. Ebu Süfyan manalı bir tebessümle, "Artık bu bozgunun denize kadar önü alınamaz," demişti. Kelede, "Bugün sihir bozuldu," diye haykırmış, henüz müşrik olan kardeşi Safvan, "Sus, ağzın kurusun, bana Hevazin'den biri hakim olacağına Kureyş'ten biri olsun," diyerek kardeşini azarlamıştı. Uhud savaşında öldürülen Ebu Talha'nın oğlu Şeybe ise, "Bugün Muhammed'den intikamım alınıyor," diyecek kadar ileri gitmişti. Mekke'de bile, "Muhammed ölmüş, ordusu dağılmış, Araplar eski dinlerine dönecekler," diye söylentiler çıkmış. Resulullah'ın kaymakam bıraktığı Attab Bey Esid, "Muhammed ölmüşse Allah bakidir, şeriatı duruyor," diye halkı teskine çalışmıştı. D. Resulullah'ın metaneti ve düşmanın hezimeti. İşte böylesine tehlikeli bir anda Hazreti Peygamber metanetle yerinde durup kaçıp dağılan Müslümanlara, "Ey Allah'ın kulları, buraya geliniz. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum," diyordu. Sonra Resulullah'ın emriyle Hazreti Abbas gür sesiyle haykırdı. "Ey Akabe'de biat eden Ensar, ey Şecere-i Rıdvan altında geri dönmemek üzere biat edip söz veren ashab, Muhammed burada, ona doğru gelin." Abbas'ın sesini duyanlar derhal "Lebbeyk, Lebbeyk" diyerek geri dönüp geldiler. "Ya Evs, ya Hazreç!" diye nida ederek bütün ensar Resulullah'ın etrafında yeniden toplandılar. Savaş bütün şiddetiyle yeniden başladı. Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'a zafer ihsan etmesi için dua ettikten sonra yerden bir avuç toprak alıp düşman üzerine savurdu. Düşmanlardan bu topraktan gözüne isabet etmeyen hiç kimse kalmadı. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla düşman hezimete uğradı. Darmadağın olup kadınlarını, çocuklarını, hayvanlarını bırakıp kaçmaya başladılar. Müslümanlar arkalarından kovalayıp yetişebildiklerini öldürdüler veya esir ettiler. Savaşı kazanmak üzere olan düşman mağlup oldu. Yenilmek üzere olan Müslümanlar ise galip geldi. Savaşta müşriklerden ölenlerin sayısı 70'i buldu. Müslümanlardan ise 4 şehit vardı. Kur'an-ı Kerim'de bu savaş şöyle anlatılmaktadır. "Ey müminler! Şüphesiz Allah size Bedir, Hendek, Hudeybiye, Hayber ve Mekke gibi birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etti. O gün çokluğunuz size gurur vermiş, böbürlendirmişti. Fakat bu çokluğun hiçbir faydası olmamış, yeryüzü bütün genişliğiyle başınıza dar gelmişti. Sonra gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Bu hizmetten sonra Allah, peygamberine ve müminlere sükunet veren rahmetini indirdi, görmediğiniz askerler, melekler gönderdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. Kafirlerin cezası işte budur." Et-Tevbe Suresi 25-26. 5. Evtas Savaşı. Huneyn'de bozguna uğrayan düşmanın bir kısmı bu bölgedeki Evtas Vadisi'nde toplandı. Bunların başında ihtiyar bir savaşçı olan Düreyt Bey Simme vardı. Bir kısmı da Sakif kabilesiyle birlikte Taif'e çekildi. Bunların başında ise Hevazin reisi Avfoğlu Malik bulunuyordu. Bunlar hazırlıklarını tamamlayıp yeniden savaşmak istiyorlardı. Bu sebeple Resulullah Evtas üzerine Ebu Müsal Eşari'nin amcası Ebu Amir komutasında bir birlik gönderdi. Yapılan savaşta Düreyt öldürüldü. Ebu Amir de şehit oldu. Ebu Amir yaralandığı zaman kumandayı yeğeni Ebu Musal Eşari'ye bırakmıştı. Ebu Musa savaşı kazandı. Birçok esir ve ganimetle geri döndü. Esirler arasında Sad oğulları kabilesinden Resulullah'ın süt kardeşi Şeyma da vardı. "Ben peygamberin süt kardeşiyim," deyince Hazreti Peygamber'e götürdüler. Resul-i Ekrem Şeyma'yı görünce tanıdı. Üzüntüsünden gözleri yaşardı. Hemen hırkasını serip üzerine oturttu. Hal hatır sorup ikramda bulundu. Bir köle, bir cariye, iki deve ve bir miktar koyun vererek isteği üzerine kabilesine gönderdi. 6. Taif Muhasarası, Şevval 8'e, Şubat 630 M. Huneyn hizmetinden sonra Sakif kabilesi memleketleri olan Taif'e çekilmişlerdi. Hevazin kabilesinin reisi Avfoğlu Malik de bunlarla beraberdi. Huneyn savaşının kesin sonucunu almak için Taif'te toplananların da takibi gerekiyordu. Hazreti Peygamber Halid Bey Velid'i 1000 kişilik öncü kuvvetle Taif'i muhasara için gönderdi. Huneyn ve Evtas'ta ele geçen ganimet ve esirleri Mekke'ye yaklaşık 16 kilometre mesafede Cirane denilen yerde muhafaza altına aldıktan sonra kendisi de ordusuyla Taif üzerine yürüdü. Taif, Mekke'nin güneydoğusunda etrafı yüksek kale duvarlarıyla çevrili eski bir şehirdi. Kale içinde bol miktarda erzak ve silah depo edilmişti. Muhasara 20 günden fazla sürdü. Müslümanlar ilk defa bu muhasarada kale duvarlarını yıkmak için mancınık ve debbade denilen savaş aletlerini kullandılar. Bu aletleri Müslümanlara Selman-ı Farisi öğretmişti. Fakat kale duvarları çok sağlamdı. Taifliler duvarlar üzerindeki siperlerden ok atarak kaleyi savunuyorlar, gedik açılmasına imkan vermiyorlardı. Hatta atılan oklarla 12 kişi şehit olmuştu. Bir ara Halid Bey Velid mübazere için er diledi. Taifliler, sana karşı çıkabilecek kimsemiz yok. Erzakımız bitinceye kadar kaleyi savunacağız. Sonra hep birlikte çıkıp ölünceye kadar çarpışacağız diye cevap verdiler. Taiflilerin erzakları tükenip teslim olmaları veya kaleden çıkmaları uzun sürecekti. Resulullah durumu ashabiyle istişare etti. Nefel Bey Muaviye, tilki inine kapandı, uzun müddet sıkıştırılırsa mecbur olup çıkar, böyle bırakılsa da zarar gelmez dedi. Muhasaranın uzamasından yarar görülmedi. Resulullah, Allah'ım Sakif'e hidayet nasip et, onları bize gönder diye dua etti. Muhasarayı kaldırıp ganimetleri mücahitlere dağıtmak üzere Cirani'ye döndü. Taifliler bir sene sonra hicretin 9. yılında Medine'ye bir heyet gönderip İslam dinini kabul ettiklerini bildirdiler. 7. Esirler ve ganimetler. Huneyn ve Evtas savaşlarında kadın erkek 6000 esir, 24000 deve, 40000 okiye yaklaşık 5 ton. Altın ve gümüş ve pek çok kıymetli eşya ele geçmiş, bunlar Cirane'de toplanmıştı. O zamana kadar hiçbir savaşta bu kadar çok esir ve ganimet ele geçmemişti. Özellikle yeni Müslüman olmuş Bedevi Araplar Huneyn zaferinin ilk gününden itibaren ganimet mallarının paylaştırılmasını istemişlerdi. Resulullah ise bu müracaatlara Taif'ten döndüğümüzde diye cevap vermişti. A. Esirlerin serbest bırakılması. Resul-i Ekrem Taif'ten Cirane'ye döndükten sonra esirleri ve ganimet mallarını hemen paylaştırmadı. Esirleri kurtarmak üzere Hevazinlilerin müracaatlarını bekledi. Yeni Müslüman olan Bedeviler ise kendilerine bir an önce ganimetlerin verilmesi için sabırsızlanıyorlardı. Nihayet Hevazin kabilesinden 14 kişilik bir heyet geldi. Bunların çoğu bu esnada Müslüman olmuşlardı. Aralarında Resulullah'ın süt annesi Halime'nin mensup olduğu Sad oğullarının temsilcileri de vardı. Ya Resulallah, biz asalet ve aşiret sahibi kimseleriz. Başımıza geleni biliyorsunuz dediler. Esirlerin ve ganimet mallarının geri verilmesini istediler. İçlerinden Hazreti Peygamber'in süt amcası Zübeyr, ey Allah'ın Resulü, esir kadınlar arasında süt halalarınız, süt teyzeleriniz de var. Onlar sana çocukluğunda hizmet ettiler. Sen ise yardım için başvurulacak insanların en hayırlısısın dedi. Resulullah onları dinledikten sonra, ben sizi bugüne kadar bekledim. Siz çok geç kaldınız. Halk etrafımda ganimetlerin paylaştırılmasını bekliyor. Şimdi siz ikisinden birini tercih edin. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı mı istersiniz yoksa mallarınızı mı diye sordu. Heyet, elbette kadınlarımızı ve çocuklarımızı isteriz. Aile şerefini hiçbir şeyle değişmeyiz dediler. Resul-i Ekrem, bana ve Abdülmuttalip oğullarının payına düşen esirler serbesttir. Onları size bağışladım buyurdu. Diğerlerinin de serbest bırakılması için namazdan sonra kendisini şefaatçi kılarak Müslümanlardan istemelerini söyledi. Hevazin heyeti Resulullah'ın öğrettiği gibi yaptılar. Öğle namazından sonra ayağa kalkıp, biz Resulullah'ı şefaatçi kılarak Müslüman kardeşlerimizden kadınlarımızı ve çocuklarımızı bağışlamalarını istiyoruz dediler. Gönülleri coşturacak sözler söylediler. Resulullah Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra, Asabım, bana ve Abdülmuttalip oğullarının payına düşen bütün esirleri ben serbest bıraktım. İçinizden kardeşlerinizin gönlünü hoş etmek, karşılığını Allah'tan almak isteyenler de böyle yapsın. Bedelsiz vermek istemeyenler ise Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği ilk ganimetten her bir esir için 6 deve vereceğim buyurdu. Bütün Müslümanlar biz de hissemize düşeni Resulullah'a bağışladık diye bağırıştılar. Böylece 6000 esir bir anda kurtulmuş oldu. İnsanlık tarihinde bu olayın benzerini göstermek mümkün değildir. Bu büyüklük karşısında Hevazin kabilesi toptan Müslüman oldu. Bu esnada kabile reisi Malik Taif'teydi. Hazreti Peygamber Hevazin heyetine eğer Malik gelir de Müslüman olursa bütün ailesi ve mallarından başka ayrıca 100 deve veririm buyurdu. Malik bu haberi duyunca gelip Müslüman oldu. Çocuklarıyla birlikte bütün mallarını ve 100 deveyi alarak kabilesine döndü. Resulullah onu kabilesine amil, zekat toplama memuru tayin etti. B. Ganimetlerin taksimi. Esirlerin hürriyete kavuşmasından sonra sıra ganimetlerin taksimine geldi. Esasen Bedeviler artık bizim de deveden, davardan hakkımızı ver diye taşkınlık yapıyorlar. Resulullah'ın peşini bırakmıyorlardı. Resul-i Ekrem bunlara hitaben, ey Nas! Ne diye sabırsızlanıyorsunuz? Ganimet davarları şu vadinin ağaçları sayısınca bile olsa dağıtacağım. Sonra yanındaki deveden aldığı bir tüyü parmaklarının arasında göstererek, benim sizin ganimetlerinizle değil bir deve şu tüy kadar bile ilgim yok. Aldığım 1/5 hisse de gene size, fakirlerinize sarf olunmaktadır. İğne iplik bile olsa aldığınız her şeyi teslim ediniz. Çünkü kıyamet gününde en büyük ar ve azap vesilesidir buyurdu. Sonra ganimet mallarını dağıtmaya başladı. Ganimetler 5'e bölündü. Bir hisse Beytülmal için ayrıldı, 4'ü mücahitlere paylaştırıldı. Beytülmal hissesinin tasarrufu, harcama yetkisi Resulullah'a aitti. C. Müellefe-i Kulub. Resulullah Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş Kureyş ileri gelenlerine ganimetten paylarına düşenden ayrı olarak Beytülmal hissesinden de bol miktarda bağışta bulundu. Bunlar uzun yıllar Resulullah'a düşmanlık hareketinin öncülüğünü yapmışlar, Mekke'nin fethinden sonra çaresiz Müslüman olmuşlardı. Ancak gönülleri İslam'a ısınmamıştı. Bunca yıl İslam düşmanlığı yaptıktan sonra bir anda bütün kalbiyle Müslümanlığı benimseyivermek kolay bir iş değildi. Kur'an-ı Kerim bu gibilere El-Müellefetü Kulubühüm adını vermekte, gönüllerinin kazanılması, İslam'a ısındırılması için bunlara zekat verilebileceğini bildirmektedir. Resulullah bunları İslam'a ısındırmak istedi. Çünkü bunlar nüfuzlu ve itibarlı kimselerdi, halk üzerindeki tesirleri büyüktü. Samimi Müslüman oldukları takdirde kendilerinden faydalı hizmetler beklenebilirdi. Müellefe-i Kulub denilen bu kimselerin sayısı 30 kadardı. Resulullah bunların bir kısmına 100'er deve ile münasip miktar gümüş verdi. Ebu Süfyan ile oğlu Muaviye, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Amr oğlu Süheyl, Ümeyye oğlu Safvan, Ebu Talha oğlu Şeybe bunlardandır. Diğer kısmına ise durumlarına göre 50'şer veya 40'er deve uygun miktarda gümüş verildi. D. Ensardan bir kısım gençlerin yakışıksız sözleri. Müellefe-i Kulub'a yapılan bu bağışlar imanı zayıf olanları İslam'a ısındırmak, henüz iman etmemiş olanların gerçek Müslüman olmalarını sağlamak içindi. Ancak Resulullah'ın bu yüksek düşüncesine Ensar'dan bazı gençler kavrayamamıştı. Kendi aralarında Cenab-ı Hak Resulüne hayır ihsan buyursun, artık kendi kavmine kavuştu. Henüz kılıçlarımızdan Kureyş kanı damlarken bizi bırakıp bütün ganimeti onlara verdi. Savaş gibi zor işler olunca biz çağrılıyoruz, ganimete ise başkaları gibi sözlerle yakışıksız dedikodular yaptılar. Hatta münafıklardan biri bu taksimde Allah rızası gözetilmedi demişti. Resulullah bu tür dedikoduları duyunca son derece üzüldü. Hemen ensarın toplanmalarını emretti. Allah'a hamd ve senadan sonra... Ey Ensar cemaati, siz yolunu şaşırmış müşriklerdiniz. Allah size benimle doğru yolu göstermedi mi? Siz tefrikaya düşmüş, birbirinize düşman olmuştunuz. Allah benim hicretimle sizi kaynaştırmadı mı? Siz fakir idiniz. Cenab-ı Hak benim aranıza gelmemle sizi refaha kavuşturmadı mı? Resulullah sordukça Ensar, "Bütün minnet Allah ve Resulüne, bütün minnet Allah ve Resulüne" diye cevap verdiler. Resulullah devamla, "Ey Ensar, siz isteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı. Bize hicret ettin, biz seni tasdik ettik. Seni kavmin terk etmişti, biz sana yardım ettik. Seni kavmin kovmuştu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Böyle söyleseydiniz doğru söylemiş olurdunuz. Ben de sizi tasdik ederdim." "Ey Ensar, bu ne sözdür ki tarafınızdan söylenmiş, bana kadar ulaşmıştır," buyurdu. Ensar'ın ileri gelenleri, "Ey Allah'ın Resulü, bizim büyüklerimizden hiçbiri sizi üzecek hiçbir şey söylememiştir. Yalnız bazı gençlerimiz bu sözleri söylemişlerdir," dediler. Bunun üzerine Resulullah, "Kureyş'ten bazı kimselere dünyalık verdim. Bunlar küfür ve şirk zamanına yakın olduklarından böylece kalplerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar, herkes aldığı mallarla, koyun ve develerle evlerine dönerken siz de peygamberinizle dönmeye razı olmaz mısınız? Allah'a yemin ederim ki sizin peygamberle Medine'ye dönmeniz onların ganimet mallarıyla evlerine gitmesinden çok daha hayırlıdır," buyurdu. Ensar yaşlı gözlerle, "Razıyız ya Resulullah, biz yalnız seninle dönmek isteriz," diye heyecanla bağırıştılar. Resulullah devamla, "Eğer hicret fazileti olmasaydı ben Ensardan bir fert olmak isterdim. Bütün insanlar açık bir vadiye, Ensar ise dar bir dağ yoluna girse ben Ensar'ın yolunu seçer, onlarla beraber giderdim. Ey Ensar, siz benden sonra hakkınızın çiğneneceği günler de göreceksiniz. Sabrediniz ki Kevser Havzı başında bana kavuşasınız," buyurdu. Cirane Umresi ve Medine'ye dönüş. Ganimetlerin dağıtılmasından sonra Resulullah Cirane'de ihrama girdi. Mekke'ye inip umre yaptı. Esid oğlu Attab'ı Mekke'ye vali tayin etti. Muaz Bey Cebeli de Mekkelilere İslami hükümleri öğretmek üzere bıraktı. Ordusuyla birlikte Zilkade ayında Medine'ye döndü. Çıkışı ile Medine'ye dönüşü arasında 2 ay 16 gün geçmişti. 16. ayrımın sonu, sayfa 225.